Muhterem arkadaşlar, geçen hafta ahlak ilminin bizzat kendi varlığımızla dünya ve ahiret saadetimiz veya bedbahtlarımızla ilgili bir ilim olduğunu, dolayısıyla bu ilmin anlaşılabilmesi için öncelikle insan denilen cinsin varlık açısından ne olduğunun kavranması gerektiğine, bu cümleden olmak üzere İki boyutlu oluşumuzdan bir boyutumuzun maddi, bir boyutumuzun ise ruhtan oluştuğuna, maddi boyutumuzun sağlıklılık ve hastalık durumunun olduğu gibi ruhi boyutumuzun da hastalık ve sağlıklılık durumunun olduğunu izah etmiştik. Öbür yandan maddi boyutumuzun hastalıklarının ne kadar acı verici olursa olsun bir ömür bize acı vereceğini, nihayet 60 yıl, 70 yıl, 75 yıl, Allah hepinize hayırlı ömürler versin, Allah hepinize sağlıklı ömür ihsan eylesin. Bedenin sağlığını çok önemsiyorduk. Bir böbrek nakli için bile bütün bir mal varlığımızı feda etmekten çekinmiyorduk. Fakat bunun tam tersine ruhi hastalıklarımızın bize vereceği acı bir ömürle sınırlı olmayıp ruhun ebediliğinden dolayı acılarının da ebedi olduğuna dikkat çekmiştik. Bu ifadeleri kullanırken ruhun ebediliği olgusunu Allah'ın ebediliğiyle karıştırılmaması gerekmektedir. Allah'ın ebediliği zatındandır. Hariçten kendisine birisinin hibe ettiği bir olgu değildir. Allah zatı itibariyle ezelidir. Zatı itibariyle ebedidir. Varlığının öncesi ve sonu yoktur. Ruh aslen yaratılmış bir olgudur. Ve nefaktu min ruhi ayeti kerimesinde Allah-u Teala ben Adem'i yarattım ve ona şekil verdim. Daha sonra ona ruhumdan üflediğimde hemen ona feka'u lehu sacidin secde edin. Ruh bize Allah tarafından hibe edilmiş bir şeydir. Bedenimiz için, maddi varlığımız için bir süre tayin edilmiş. Fakat ruhumuz için bir süre tayin edilmemiştir. Allahu Teala ben ruhu ebedi olarak yaratmışımdır diye buyurmuştur. Dolayısıyla Allah'ın ebediliği zatidir. Ruhun ebediliği ise Allah'ın bir ihsanı, bir lütfu ve bir keremidir. Yoksa ruh ebediliği ile haşa ve kella Allah'ın ebediliğine denk bir ebedilik değildir. Böyle bir tasavvur Allah muhafaza etsin şirke götürür. Ruh ebedi olunca onun hastalıklarının vereceği acı, elem, keder hem bu dünyada mümkündür, hem berzah alemi dediğimiz kabir hayatı boyunca bize elem ve acı verecektir ve hem de ebedi alem dediğimiz ahiret aleminde bize acı ve elem verecektir. Dünyadaki bir ağrıdan, bir hastalıktan, bedensel bir rahatsızlıktan kurtulmak için tırnaklarımızla kazıyarak elde ettiğimiz mal varlığımızı feda ederiz de ebediyen bize acı verecek olan ruhi hastalıklarımızla ilgilenmeyiz. Evet, ruhun iki boyutu olduğunu söylemiştik. Bir, duyu organlarımızı kullanmak suretiyle kendisinde bir takım melekeler oluşur. Biz duyu organlarımızı, yani elimizi, ayağımızı, gözümüzü, ağzımızı, kulağımızı temiz şeylerle meşgul edecek olursak ruhumuzda temiz melekeler gelişir. Kötü şeylerle meşgul edersek ruhumuzda kötü melekeler oluşur, kötü kabiliyetler oluşur. Ruhun birinci boyutu bu, birinci fonksiyonu bu. İkinci fonksiyonu ise bizim kendi davranışlarımızda ruhta oluşan melekeler, kabiliyetler bu sefer bizim duyu organlarımıza hükmetmeye başlar. Biz onu doldururuz, o bizi harekete geçirir. motorla akü arasındaki ilişki gibidir. Dolayısıyla ahlak ilmini tanımlarken de dedik ki bir insanın sürekli olarak icra etmiş olduğu bir fiil, icra etmiş olduğu bir davranış zamanla ruhta kayıt altına alınıyor ve ruhun kabiliyeti haline dönüşüyor. Ruhun kabiliyeti haline dönüşmüş şeye biz ahlak diyoruz. Gelip geçici hallere ahlak demiyoruz. Mesela bir insan normalde düşünün ki cimri birisidir. Ruh itibariyle, karakter itibariyle cimri birisidir. Bir gün bir yerde ya toplumsal bir gerekçeden dolayı, ya çevresel bir gerekçeden dolayı, ya bir çıkardan dolayı kalkar birine bir bağışta bulunur. Bu adama cömert denmez. Onun o cömertlik hali gelip geçici bir haldir. İlim ona hal diyor. Fakat bir insan isteyerek, arzu ederek, aklen cömertliğin güzel bir şey olduğunu, cömertliğin Allah'ın sevdiği bir şey olduğunu, Allah'ın sevgisini kazanmak için cömert olmam gerektiğine hükmetmek suretiyle cömertlik yapan bir insanın melekesi, ruhi melekesi cömertlik olunca onun ahlakı da cömertleşir. Korkaklık, adalet, zulüm, ihsan, fısk, fücur bunlar hepsi aynen bu manadadır. Ahlakta, ruhta yer edinmiş bir şeye biz ahlak diyoruz. Ruhta yer edinmemiş kısmına ise hal diyoruz. Haller değişkendir. Ama ahlak haline gelince aksi tahakkuk etmediği müddetçe değişmede söz konusu olmaz. Onun içindir ki bizim şer'i şerifin evvel emirde helal ve haramlarına riayet etmemiz, emir ve nehilerine riayet etmemiz biçiminde ruhi sağlığımızı temin edebilir. Hem bu dünyada mutlu ve mesut insanlardan olur ve hem de ebedi alemde mutlu ve mesrur insanlardan oluruz. Yok eğer biz şer'i şerifin helaline ve haramına, emrine ve nehyine riayet etmez isek ruhumuz hastalanır, ahlakımız kötüleşir ve bu kötü ahlak hem bu dünyada bizi mutsuz eder hem ebedi alemde ebediyen acısını bize çektirir. Bu ruhi kabiliyetlerden birisi faziletler, diğer birine de reziletler veya rezaletler diyoruz. Övülen ahlaklara faziletler diyoruz, yerilen ahlaklara ise rezaletler diyoruz. Ruh dedik ya davranışlarımız üzerinde etkilidir. Ruhun hastalığını ve bedenin hastalıklarını geçen hafta izah etmiştik. Bu hafta teferruatına girmiyorum. Bu hafta ruhun bir özelliğine daha işaret etmek ve daha sonra ise amellerimizin ebedi suretlerinin irdelenmesine geçeceğim. Ruhi kabiliyetlerimizden birisi de şudur ki ruhumuz kötü amellerimizle meleke kazanır ve o melekeler ahlaki rezilet dediğimiz aşamaya ulaşırsa ruhumuzun kemalinin gereği olan yani ruhumuzun sağlıklılığının gereği olan ilahi ilimleri tahsil etmekten uzak düşer. Kaydedilmesi gereken olgulardan birisidir. Bunu Allah Resulü'nün bir hadisi şerifinde ve mütakiben iki tane ayetle irdelemeye çalışacağız. Allah Resulü bir hadisi şerifinde buyurur ki siz bir takım amellerde bulunursunuz da şeytan size musallat olur. Şeytan sizin arkadaşınız olur. Artık siz onun kontrolüne girersiniz. Şimdi şeytan bir kalbe girince, şeytan bir alana girince, şeytan bir bedene girince kendisinin necis olması münasebetiyle girdiği yeri de necis eder. Allah hepimizi muhafaza etsin. Şeytan necis olup da girdiği yeri necis edince melaikeler temiz olup necis olan yere girmeyince bizim varlık alemimizde gerek zahiri olsun gerek batini olsun varlığımızda şeytanın tasallutu ve egemenliği söz konusu olur. İlahi melaikelerin ise uzak durduğu bir yer olur. Hepimiz biliyoruz ki gerek Kur'an-ı Kerim'den olsun gerek hadislerden olsun bütün ilahi bilgiler, has bilgiler, ilahi ilimler Melaikeler tarafından gelir. Nitekim peygamberlere vahiyi kim getirir? Kim getirir? Cebrail aleyhisselam. Yani melaikeler getirir. Peygamberlere vahyi Cebrail aleyhisselam getirir. Müminlere ilhamı Cebrail aleyhisselamın ekibinde olan yine melaikeler getirirler. İlahi bilgiler, ilahi zevk mutlaka melaikelerin eliyle gelir. Geçen haftaki dersimizde de işlemiştik. Biz ruhumuzu kendimiz ya güzelleştiririz ya çirkinleştiririz. Anlaşılması için ta sıfırdan almıştık. Biz annemizden doğduğumuz zaman ne adaleti bilirdik, ne zulmü bilirdik. Ne güzelliği bilirdik, ne çirkinliği bilirdik. Ne iyiyi bilirdik, ne kötüyü bilirdik. Biz zamanla bedensel gelişmemizle beraber ruhi gelişmemizle tahakkuk etmektedir. Anne babamızdan aldığımız eğitim, çevresel etkiler ve daha sonra da akıl bali olduktan sonra da kendi tercihlerimizle yapıp ettiklerimiz neticesinde ya salim bir ruha ya da hastalıklı bir ruha sahip oluyoruz. Yani ruhumuzu şekillendiren biziz. Az önceki hadisi şerifte de dikkat ederseniz şartlı bir cümle vardı. Siz bazı amellerde bulunursunuz da şeytan size musallat olur. Bu cümleden ayet-i kerimede Zuhruf suresi 36'da nasıl buyuruyor? Ayet-i kerimeyi okuyun siz.
Kim Rahman'ı anmaktan gönlünü çevirirse ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan ona arkadaş olur.
Kim Allah'ın zikrinden yüzünü çevirirse. Buradaki Allah'ın zikrinden maksat Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah biçiminde zikirle beraber insanın mütemadiyen Allah'ı hatırlıyor olmasıdır. Yani insan, insanlarla ilişki biçiminde olsun, eşiyle, çocuklarıyla, komşusuyla, ticaretinde ve bütünsel anlamda varlığında mütemadiyen Allah'ı hatırlar, helallerine, haramlarına riayet eder, emir ve nehilerine riayet eder. Allah'ın zikrinden maksat budur. Her kim ki Allah'ın zikrini terk ederse, yani Allah'ı hatırlamazsa, helaline bakmazsa, haramına bakmazsa, biz onlara şeytanları musallat ederiz. Şimdi biz onlara şeytanları musallat ederiz. Tefsir alimlerinin ifade biçimiyle cezai bir ifadedir. Yoksa durup dururken Allahu Teala bir kuluna şeytanı musallat edecek de daha sonra da şeytan o kula kötü işler yaptıracak da Allahu Teala da ebedi alemde sen niye bu kötü işleri yaptın diye cezalandıracak. Böyle bir şey asla ve kata Allah için ne yapamayız? Düşünemeyiz. Zaten cümle dediğimiz gibi şartlı bir cümledir. Her kim ki Allah'ın zikrini terk ederse. Kulun önce bir tercihi var. Kulun bir fiili var. Fiilleri var. Ve bu fiillerinde hiç Allah'ı hatırlamıyor. Hiçbir fiilinde Allah'ı hatırlamayan bir kul şeytanın avına açık duruma gelir. Ve şeytan onu avlar ve hükmü altına alır. Daha sonra yine Zuhruf suresi bu sefer ayet 38'de olması lazım herhalde. Ebedi alemdeki bu durumun neticesini bize yansıtıyor. O gün kişi şeytana döner ve der ki keşke seninle benim aramda doğular kadar uzaklık olsaydı. Sen ne kötü bir arkadaşmışsın. Ebedi bir hasret, ebedi bir pişmanlık, dönüşü olmayan bir pişmanlık. Bu dünyada bir takım olumsuz tercihlerde bulunuyoruz. O olumsuz tercihlerin mutlak neticesi olarak şeytan bize musallat oluyor. Şeytan musallat olduktan sonra iyice tepetaklak gidiyoruz. Ve eğer o hal üzere ölürsek Allah muhafaza etsin, gerek kabir aleminde, gerek ebedi alemde şeytanın arkadaşlığı devam etmektedir. O gün farkına varacağız. Uzak olmaya çalışacağız. Bir başka ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ İşte bugün gözlerinizin önünden perdeyi kaldırdık. Artık görüşünüz keskindir. Şimdi arkadaşlar bu ilmi düsturlara göre kötü tercihlerle beraber şeytanın bize arkadaş oluşu bu dünyadayken de tahakkuk eden bir şey. Bu dünyada olan bir şey. Fakat bu dünyada madde aleminin perdeleri var önümüzde. Gözümüz hakikati bu dünyada görmüyor. Gözlerimizin önünde perde var. Kalplerimizin üstünde perde var. Ahiret aleminde gözlerin önünden bütün perdeler kalkıyor. Aslında yeni bir şey görmüş değiliz orada. Buradaki durumu biz orada tekrar görüyoruz. Fakat burada göremiyoruz. Mesele o. Ama dersler ilerlediği zaman göreceğiz ki فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ ayetinden önce bu dünyadayken o keskin görüşe sahip olabiliriz. Bu dünyadayken birbirimizi somut olarak gördüğümüz gibi şeytanın tasallutunu, şeytanın yaklaşmasını, şeytanın uzaklaşmasını, şeytanın hoşlandığı şeyleri, şeytanın nefret ettiği şeyleri, şeytandan korunmanın yollarını birbirimizi gördüğümüz gibi görebilme kabiliyetine de burada sahibiz. Bunu ileriki derslerde inşallah göreceğiz. Şimdi bugün geçen dersimizden eksik kalmış bir yeri tamamlamış oluyoruz. Ruhumuzun hastalığının neticelerinden birisi de bizi ilahi bilgiye ulaşmaktan, doğru bilgiye ulaşmaktan, yaşadığımız gerçek hayattaki karşılaştığımız hakla batılın, güzelle çirkinin, iyiyle kötünün karıştığı bir yerde hakkı bulmanın, güzeli bulmanın, iyiyi bulmanın, hakka hükmetmenin, güzele hükmetmenin tercihini yapamayız. Elimiz ayağımıza dolaşıyor. Mütemadiyen hata yapıyoruz. Ruhi hastalıklarımızın pratik amellerimiz üzerindeki etkilerinden birisi de budur. Bugün ise amellerimizin uhrevi karşılığını biraz irdelemeye çalışacağız. Az önce de ifade ettiğimiz gibi ruhumuzu şekillendiren biziz. Bizim amellerimizin iyi veya kötü bu dünyada bir takım neticeleri vardır. Fakat bu dünyada biz maddi alemin imkanlarıyla sınırlı olduğumuz için yapıp ettiğimiz iyi veya kötü fiillerin bizzat kendilerini göremiyoruz. Bir takım neticelerle uğruyoruz. Düşünün ki muhsin birisiyiz. Mütemadiyen çevremize iyilikte bulunuyoruz, iyilik yapıyoruz. Çevremizde iyi insan olarak nam kazanıyoruz. Bu dünyevi bir neticedir. Çevremiz bizi alkışlıyor. Çevremiz bizi beğeniyor. Ve bu alkıştan, bu beğeniden biz mutlu oluyoruz. Veya tersini düşünün. Çevresine zarar veren, zalim, fasık ve sürekli yerine, sürekli aşağılanan, kendisinden korkulan, insanların uzak durduğu, şerrinden emin olmak için terk ettikleri şerir bir insanız. Şer amellerimizin bir neticesidir. Bize şerir insan derler. Kötü insan derler. Ahlaksız insan derler. Yapıp ettiğimiz kötü amellerin bu dünyadaki bir neticesidir bu. Bizi kötü bir sıfatla namlandırırlar. Fakat ne kötü sıfatla sıfatlanmamız kötü fiillerimizin bizzat kendisidir, ne de iyi sıfatla sıfatlanmamız iyi amellerimizin bizzat kendisidir. Karşılıkları bile mümkün değil, bu dünyanın imkanı güç yetiremiyor, karşılıklarını da veremiyoruz. Bu dünyadaki işlediğimiz suçlara verilen cezalar ister şer'i mahkeme tarafından olsun, ister beşeri mahkemeler tarafından olsun, itibari cezalardır. Bizzat fiilin kendi karşılığı değildir. Bir adam bir adam öldürüyor, Allah muhafaza etsin. İşte bugünkü beşeri hukuk açısından ne yapıyorlar? En fazla müebbet hapis veriyorlar. Hiçbir müebbet hapis bir cana bedel olmaz. İdam etseniz mümkün değil gene bedel olmaz. Yani o maktulün çevresinin yüreğine su serpmeniz mümkün değil. Bir yalan, bir gıybet, bu dünyada bir takım neticelerini görebiliriz. Fakat asla o gıybetin kendisiyle bu dünyada karşılaşmayız. Niye? Sebebini daha önceki derste de az bir şey irdelemiştik. Bu dünyada biz maddeyi bir alet olarak kullanıyoruz. Bizim bedenimiz farklı elementlerden bir araya gelmiş. Maddeyi oluşturan elementlerin bir araya geldiği bir bütünüz. Bizi biz yapan, bizi ben yapan, bizi konuşturan, bizi tek vücut hissettiren bizim ruhumuzdur. Ruhumuz bedenden ayrıldığı andan itibaren beden ait olduğu yere dağılıp gidiyor, toprak oluyor. Her element kendi başına, kendi hüviyetine dönüyor tekrar. O elementleri, ayrı ayrı elementleri ve karakterleri bir arada tutup, bir arada ben dedirten, bir vücut dedirten olgu ruhtur. Bu bedenin maddi oluşundan dolayı yapıp ettiklerimizin mutlak karşılığını da biz burada göremiyoruz. Fakat ölümle beraber bedenden ruh ayrılınca berzah aleminde berzah aleminin tanıdığı nispetle maddeden bağımsızlaşıp asıl hüviyetine bürünüyor. Ebedi aleme kıyametten sonra ebedi aleme kalktığında ise ebedi alemin özgürlüğüyle özgürleşiyor ve amellerimiz asıl hüviyetlerine bürünüyorlar. Cennet ve cehennem dediğimiz şeyler biz bu dünyadayken hazırladığımız şeylerdir. Bizim bu dünyadaki amellerimiz ebedi alemde ya cennette bir köşk, ya cennette bir pınar, ya cennette bir bağ, ya cehennemde bir çukur, ya cehennemde bir hücre. Yani cehennem bizim bu dünyadaki hapishaneler gibi önceden yapılmış bir bina olup suç işleyen insanın alıp atıldığı bir yer değil İslam düşünce biçimine göre. Cehennem bizim buradayken kendi amellerimizle oluşturduğumuz bir yerdir. Kendi amellerimizin ebedi alemdeki yansımalarıdır. Amellerimizin ebedi alemdeki suretleri vardır. Burayı anlayabilmek için tek bir örnek vereyim. Gıybet. Allah hepimizi uzak tutsun. Yani benim milli günahımız dediğim günahlardan biridir. Hemen hemen hepimizin bulaştığı, milli kültürümüzün bir parçası olduğu bir beladır. Allah hepimizi kurtarsın. Allah-u Teala ayeti kerimede bizi gıybetten sakındırırken der ki, ölmüş kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mısınız? Gıybetle ölmüş kardeşin eti arasında nasıl bir ilişki olabilir? Müfessirler buradan yola çıkarak mantık yürütüyorlar. Diyorlar ki, her günahın ebedi bir sureti vardır. Bu dünyadaki doğurduğu toplumsal, ailevi, uluslararası ilişkilere tekabül eden riskleri, karışıklıkları, anarşisi, doğurduğu çatışma ayrı bir olgu. Toplum nezdinde kananan bir insan olmamıza sebep olması ayrı bir olgu. Diğer ibadetlerimize mani olması, ibadetlerimizin kabulüne mani olması ayrı bir olgu. Bir de ebedi sureti var. Gıybet eden insanın ebedi sureti, ölmüş kardeşinin leşini yiyen bir hayvan. Bunlar nasıl da tiksindiniz diyor değil mi Allah-u Teala? Fe in kerihtumuh, nasıl da tiksindiniz değil mi ondan diyor. Tiksiniyoruz. Ama aynen yarım saat sonra, bir saat sonra biz bunu tekrar yapabiliyoruz. Niye? Yine geçen hafta ifade ettiğim gibi biz önümüzde hazır olana çok dikkat ediyoruz. Ötemizde olana bakmıyoruz. Kella bel tuhibbune acile. Hayır hayır, siz önünüzde olanı çok seviyorsunuz. Hazır olanı çok seviyorsunuz. Hemen faydanıza olacağını zannettiğiniz şeyleri seviyorsunuz. Damağınızın hoşuna giden şeyi, gözünüzün hoşuna giden şeyi, kulağınızın hoşuna giden şeyi, midenizin hoşuna giden şeyi seviyorsunuz. Arkasına bakmıyorsunuz. Ben bunu yersem biraz sonra hastalanırım ha? Dikkat etmiyorsunuz. Ben buna bakarsam sonra şöyle olurum ha? Bakmıyorsunuz diyor. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Sonsuz olanı terk ediyorsunuz. Sonsuz olana bakmıyorsunuz. Biraz aklımızı çalıştırsak, biraz dikkatli olsak, az önce de ifade ettiğim gibi o gıybetin ebedi alemdeki suretini biz bu alemde görürüz. Kendimizi kardeşimizin, ölmüş kardeşimizin etini yerken ki halini görürüz. Ve bir daha ona tevessül etmeyiz. Ki amellerimizin berzah aleminde, berzah aleminin imkanlarına nispetle, ki bu arada berzah alemine de kısaca işaret etmek istiyorum. Çünkü çok kullanacağız. Bilgi olarak bunun da elimizde olması gerekiyor. Berzah alemi, kabir alemi. Berzahtan kastımız kabirdir. Kabirden kastımız da yakınlarımızın biz öldüğümüz zaman götürüp defnettikleri o çukur değil. Bedenimizin konulduğu o yer değil. Beden ve ruh birbirinden ayrılınca ruh berzah denilen bir aleme geçiş yapar. Ruh ebedidir. Ruhun ölümü yok. Onun içindir ki ebediyen acılarını hisseder. Çünkü ahirette de ölüm yok. Cehennemde de ölüm yok, cennette de. Hatta bir ayet-i kerimede var. Her okuduğumda ürperirim. Cehennemlikleri anlatan bir ayettedir ki o gün ölmek isterler de ölemezler. Keşke ölebilseydik. Yok, hayır. Ölüm yok orada. Onun için bizim elimizdedir ki ebedi alemde kendi sarayımızı, kendi köşkümüzü burada bugün yapabilirim. Berzah alemi kısmen bu dünyayla ilgili bir boyutu vardır. Kısmen ebedi alemle ilgili bir boyutu vardır. Yani ne tam bu dünyanın maddi boyutlarına sahiptir, ne de ebedi alemin soyut ve baskısız, geniş, özgür hüviyetine sahiptir. Anlaşılması için de alimlerimiz genellikle, berzah aleminin anlaşılması için genellikle rüya alemini örnek verirler. Rüyayı berzaha benzetirler. Rüyada biz varız. Bedenimiz yatakta yatmaktadır. Ama biz dağlardayız, ovalardayız. Ya acı içindeyiz, ya sıkıntı içindeyiz, ya mutluluk içindeyiz, ya sevinç içindeyiz. Değil mi? Rüyalarımızı hepimiz biliyoruz. Berzah alemi de öyledir. Salih insanın berzahı, mütemadiyen sıkıntı içinde rüya gören bir insanı düşünün. Veya salih insanın berzah alemi, sürekli olarak güzel rüyalar gören bir insanı düşünün. Yeşil ovalarda, bahçelerde, pınarlar başında, sevdiği arkadaşlarıyla, sevdiği eşiyle hiçbir sıkıntı duymadan geçirdiğiniz bir rüya alemini düşünün. Berzahı oraya benzetirler. Dolayısıyla amellerimiz berzahta maddi alemden kısmen kurtulmuş, ebedi alemin hüviyetine henüz kavuşamamış biçimde tecelli ederler. Ya bizi mutlu ederler, ya bizi sıkıntıya sokarlar. Biraz sonra okuyacağım ayet ve hadislerde de göreceğiz. Bu ayet ve hadisler arasındaki yaptığım bir analizden ben şu neticeye vardım. Amellerimiz berzah aleminde bir arkadaş olarak zuhur ediyor. Ta hesap gününe kadar. Fakat hesaptan sonra bizzat kendileri olarak karşımıza çıkıyorlar amellerimiz. Onu biraz sonra ayet ve hadisleri tahlil ederken inceleyeceğiz. Hülasa-i kelam, bugünkü dersimiz, amellerimiz ebedi alemde bizzat kendileri olacaklar. Onun içindir ki orada zerre kadar şaşma olmayacaktır. Adalette zerre kadar şaşma olmayacaktır. Burada adalette şaşma olabilir. Buradaki dediğimiz gibi hakimin verdiği ceza veya bir makamın verdiği mükafat itibaridir. Amelimizin bizzat kendisi değildir. Bizzat kendisi olmasını bir yana bırakın, bizzat karşılığının olması bile imkanı söz konusu değildir. Çünkü maddi alem sınırlıdır. Dolayısıyla bu dünyada adalet terazisinde şaşma mümkündür. Ama ebedi alemde asla bir şaşma yoktur. Zira kendisini göreceğiz amellerimizin. Arkadaşın okuduğu sure Zilzal suresi hatırlarsanız فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. O gün zerre miskal hayrı göreceksiniz. Zerre miskal şerri göreceksiniz. Mükabelet yoktur. Karşılığını göreceksiniz demiyor. Kendisini göreceksiniz. Ve şu gözlerinizle göreceksiniz. Yara, görmek, bizzat görmek. Bu mevzunun daha iyi anlaşılması için birkaç ayet ve daha sonra da o ayetlerin daha iyi anlaşılması için birkaç hadis-i şerif getirdim. Kayıtlara geçmesi için de bizzat Osman kardeş tarafından ayetlerin metninin ve hadislerin metninin okunmasını istiyorum. Dikkatle dinleyin, amellerimizin kendini göreceğiz biz ahirette, karşılıklarını değil. Dolayısıyla hiçbir kul ahirette diyemez ki ya Allah'ım niye bana bunu layık gördün? Kendi yaptığımızı göreceğiz. Burada ne yapıyorsak orada onu göreceğiz. Ayet-i kerimeleri okuyalım inşallah.
Kıyamet günü öyle bir gün ki herkes yaptığı her hayırlı işe hazır bulur. Yaptığı her kötü iş ile de arasında uzun bir mesafe olmasını arzular. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Ali İmran 30.
Evet, hazır bulur. Yaptığınızı hazır bulur. Yaptığınızın karşılığını hazır bulursunuz demiyor Allah-u Teala. Yaptığınızı hazır bulur. Yalan, soyut bir kavram değil mi? Orada somut olarak karşımızda göreceğiz. Şimdi berzah aleminden bahsettik ya, mesela genellikle rüya yorumlarında rüyadaki ağlamayı gerçek hayatta gülmek olarak yaparlar, tefsir ederler. Berzah alemiyle maddi alem arasında bir zıtlık vardır. Şimdi ebedi alemi bir de buna göre hesap edin. Dediğim gibi yalan bu dünyada soyuttur. Orada somut olur. Buradaki soyutlar orada somut. Buradaki somutlar orada soyuta düşer. Yalan soyuttur, gıybet soyuttur. Somut bir takım neticeleri olsa da kendisini tecessüm etmiş olarak göremiyoruz. Bir cisim olarak göremiyoruz. Yalanın neticesini görüyoruz, olumsuz neticelerini görüyoruz ama kendisini göremiyoruz. Berzah aleminde ve ebedi alemde yalanı hazır bulacağız. Hazır ne demek? Huzurda, önünde yalan. Ha nasıldır sureti? Bir ateş olur. Cehennemin bir yeri olur. Cehennemin bir kısmı olur. Tersine bir iyiliğin karşılığını, bir iyiliği kendisini göreceğiz. Nasıl olur? Cennette bir pınar, cennette bir köşk, cennette bir ağaç. Ama somuttur o. Burada mümkün değil. Ne iyiliğimizin kendisini görebiliyoruz, ne de kötülüğümüzün kendisini görebiliyoruz. Bunları niye konuşuyoruz? Yapıp ettiklerimize dikkat etmek zorundayız. Hayat bu hayattan ibaret değil. Ve biz maddeden ibaret bir varlık değiliz. Bizim maddeden ibaret olan kısmımız nereden geldiyse oraya gidecek. Hiçbir değeri ve kıymeti yoktur. Ta ki bizim ebedi saadetimiz için biz onu bir araç olarak kullanırsak kıymeti vardır. Bizim ebedi helakimize vesile olacaksa bırakın bizim için bir kıymet olmasını, bizim için bir yüktür. Ya leyteni küntü turaba, keşke toprak olsaydık. Keşke o topraktan bu elementler bir araya gelip de beni yapmasaydı, ben İsa olmasaydım diyecek o gün kafir. Ya leyteni küntü turaba. Bizi biz eden toprak tarafımız değil. Bizi biz eden ruhumuzdur. Ruhumuzun ise ölümü yok. Ebedi yaşayacak. Bugün ruhumuzun kullanmış olduğu bu beden vasıtasıyla biz ona kötü şeyleri yüklersek, aynen bilgisayarın hard diski gibi düşünün olayı, ondan geriye biz ne yüklediysek o gelir. Ekrana benim yüklediğimden farklı bir şey gelmez. Bir farkla ki o gün kendisi gelir. Allah-u Teala bir ayet-i kerimede her kim ki bir iyilikle gelirse o mislini veririz. Bir başka ayette de her kim ki kötülükle gelirse Allah onların bir kısmından vazgeçer. Allah-u Teala'nın merhametine bakın. İyilikler hem kendisini bulacağız hem 10 kat artmışıyla bulacağız. Kötülüklerimizin ise bizzat kendisi karşımızda olacak. Allah-u Teala diyor ki bir kısmından da biz geçeriz. Bunu niye diyor? Bir başka ayette bu sefer diyor ki iyilikler kötülükleri gidericidir. İnsan salihtir, salih ameller işler. Fakat mümkündür ki zaman zaman da günaha düşer, ayağı sürçer, ayağı kayar. Kendi yaptığı iyiliklerin bir kısmı onu temizler. Bir kısmından da Allah vazgeçer. Ama o kadar günahımız var ki ta ebedi aleme kadar gitti. İlla cezalandırılacaksa, illa verilecekse onun karşılığı kendisi olarak verilir. Ama iyilikler öyle değil. İyiliklerin 10 misli verilir. Kendisi 10 misli büyüyerek gelir. Gene kendisidir ama 10 misli büyümüş olarak gelir. İkinci ayet.
Kitap ortaya konur. Suçluların onda olan şeylerden dolayı tedirgin olduklarını görürsün. Yazıklar olsun bize derler. Bu nasıl kitapmış? Küçük veya büyük hiçbir şey ihmal etmeden saymış. Böylece yaptıkları her işi karşılarında hazır bulurlar. Rabbin kimseye zulmetmez.
Yaptıkları her şeyi karşılarında hazır bulurlar. Kendisini hazır buluyoruz. Yani bu ayetleri ne için derledik? Konumuzun merkezini oluşturan bu dünyadaki yapıp ettiklerimizi ebedi alemde kendilerini bulacağız. Karşılıklarını değil. Biz bugün burada ne yapıyorsak o gün orada onu bulacağız. Ayetleri o manada dikkatli dinlemenizi istiyorum. Evet.
Ey oğulcuğum, eğer yaptığın iş bir haldar tanesi kadar olsa bile bu bir kayanın içinde veya göklerde ya da yerde olsa Allah onu getirir. Kuşkusuz Allah incelikleri bilir ve her şeyden haberdardır. Lokman 16.
Lokman suresinde Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı nasihatlerden biridir bu. Bir hardal tanesi olsun, taşın içinde olsun, karada olsun, nerede olursa olsun Allah onu çıkarır ve getirir. O olarak çıkarır getirir. Yani amellerimizin rehinesiyiz biz. Amellerimizin rehinesiyiz. Amellerimizden kurtulmamız mümkün değil. İster iyi olsun, ister kötü olsun. Bunlardan ez cümle hangi neticeye ulaşıyoruz? Yapıp ettiklerimiz dikkat etmek zorundayız. Önemlidir. Yani bugün yaptım gitti değil. Bugün söyledim gitti değil. Gitmiyor. Zerre miskal olsun. Taşın geldiğinde işle. Karanın derinliklerinde işle. Yok. Kayıt altına alınıyor. ve yazı olarak alınmıyor. Kendisi olarak alınıyor. Karşına getirildiği zaman da kendisi olarak getiriliyor. Evet.
Allah'ın kendilerine lütfuyla verdikleri şeylerde cimrilik yapanlar bunun kendileri için iyi olduğunu sanmasınlar. Tersine bu onlar için çok kötüdür. Onların cimrilik ettikleri şey kıyamette boyunlarına dolandırılacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan iyice haberdardır. Ali İmran 180.
Acayip bir ayet. Şimdi bizim konumuz sadece amellerin ahiretteki tecessüm olduğu için teferruata girmiyoruz. Allah'ın verdiği biz insanların hiçbir şeyi yoktur. Elimizde ne varsa Allah'ındır. Nihayet mülk Allah'ındır. Benim kendi varlığım Allah'ın. Bizim neyimiz olabilir? Biz neyin sahibi olabiliriz? Fakat biz elimizde kazandığımız şeyleri kendimizi zannediyoruz. Kendimizi zannedince de koruyoruz. Cimrilik yapıyoruz. Cimrilik fiilinin ebedi yansıması boynumuza dolaşıyor olması. Ebedi alemde boynumuza dolaşıyor olması. Allah'ın bize verdiğinden verilmesi gereken yere cimrilik ettik, veremedik. Bu bir amel. Bu amel boynumuza dolaşıyor ki bu ayetin tefsirine tekabül eden gelen bir hadisi şerifte imamlarımız aleyhisselamdan birinden geliyor. Buyuruyor ki ateşten bir yılan suretinde cimrilik fiili vermemiz gereken bir yerde biz cimrilik ettik de vermedik. Ebedi alemdeki karşıma gelişi ateşten bir yılan olarak boynuma dolanmış olarak. Bu bir dolanmak ve düşmek de değil bu. Ebedidir. Ruhumuzun hastalığı, ruhumuzdaki iz yapmış şeyler ruhumuzun bekasıyla birlikte bakidir. Bedenim gibi değil ki öldüğüm zaman kurtulayım. Allah göstermesin kanser hastalığı acı verir, ağrı verir. Şiddetli olur ağrıları. 60 sene, 65 sene ölürsünüz. Ne acısı kalır ne bir şey kalır. Ama cimrilik, gıybet, yalan, zulüm, iftira, töhmet, cinayet ebediyen devam ediyor. Şimdi bu ayetlerden bir sülasa anlamış olduk ki amellerimizin kendisini bulacağız. Amellerimizin karşılığını değil, bir mukabilliyet yoktur. Bizzat kendisini buluyoruz. İki, onlar bizimle beraber ebedidirler. Üç, onları biz yap. Bizi kimse zorlamadı. Ne ettiysek onu buluyoruz karşımızda. Şimdi bu ayetlerin daha rahat anlaşılması için birkaç da hadis-i şerif getirmiş oluyorum huzurunuza. O hadis-i şeriflerde okuyalım.
Kays bin Asım, Medine'ye uzak bir çölde yaşayan bir mümindi. Kays bir gün Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldi ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü, biz her zaman sizin huzurunuzda bulunamıyoruz. Bize bir nasihatte bulunun ki bizim için bir faydası olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Kays, dünyada izzetin zilleti de vardır. Hayatın ölümü de vardır. Bu dünyanın bir ahireti ve her şeyinde bir hesabı vardır. Her şeyin bir gözetleyicisi vardır. Ey Kays, bir arkadaşla ölmekten kaçamazsın. Sen ölmene rağmen o arkadaşın diridir. Sen de onunla beraber ölü olarak mezara gideceksin. Eğer o arkadaşın kerim, cömert olursa sana ikramda bulunur. O arkadaşın alçak olursa orada seni incitir. Sonra onunla beraber mahşere gidersiniz. Mahşer yerinde sen susacaksın ve sen ancak ondan sorulacaksın. O arkadaşını salih yap. Eğer o arkadaşın salih olursa onunla sen mesrur, sevinçli olursun. Eğer arkadaşın bozuk olursa ondan başkasından korku duymazsın. O arkadaşınsa senin amellerindir.
Dikkat ettik mi şerife? Yani hiçbir sürede gerek bırakmıyor. O arkadaş senin amellerindir. Az önce dedim ya, biraz sonra hadisler geldiği zaman göreceğiz. Berzah alemiyle ebedi alem arasındaki farkı ben sanki burada görüyor gibiyim. Amellerimiz bütünsel anlamda ya salih ya gayri salih olarak bir arkadaş biçiminde tezahür ediyor berzah aleminde. Ta ki tekrar dirilme gününe kadar ve hesap yerine kadar, bir başka hadiste cennetin kapısına kadar beraber olacağız. Cennetin kapısında da dönüp soracağız sen kimsin diye. O da diyecek ben şuyum. Ebedi aleme geçiş artık, ebedi kalış yeri karar kılındıktan sonra her amel tek tek kendisi olarak karşımıza çıkar. İşte ya cennet ya cehennem olgusu ondan sonra başlıyor. Her amel kendisi. Ama kabirde arkadaş suretinde veya bir sonraki hadiste bir nur suretinde gelecek. veya bir başka eziyet veren bir başka suret olarak gelecek. Ki hülasa hepsi dönüyor. Amellerimizin kendisini göreceğiz. Evet.
Bir hadiste İmam Hadi Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bir mümin mezara konulduğunda onunla beraber mezara 6 suret girer. Bunlar suret ve koku olarak çok güzeldirler. Bunlar ne dünyanın ne ebedi alemin güzel kokusu veya kötü kokusu gibi değildirler. Buradaki mezardan kastımız berzah alemidir. Fiziksel olarak bedenimizin konulduğu yer değildir. Bedenimiz mezara konulduğu andan itibaren ruhumuz berzah alemine ait olduğu yerde bulur kendisini. Kabir azabı veya kabir mutluluğu bu berzah dediğimiz yere tahakkuk etmektedir. Sözünü ettiğimiz bu suretler de o berzah aleminde belirirler. Bunlar sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda, ayak ve baş tarafımızda yer alırlar. Bu suretler o alemde salih kulu tüm taraflardan gelecek olumsuzluklardan korumaya çalışırlar. Salih kulun bazı kötü amelleri vardır ve kötü amelleri o alemde onun üzerine hücum ederler. Onlara karşı bu suretler onu korurlar. Kul bu suretlere siz kimsiniz diye sorar. Sağ tarafta bulunan ben senin namazınım der. Sol tarafta bulunan ben senin zekatınım der. Önünde bulunan ben senin orucunum der. Arkasında olan ben senin haccın ve umrenim der. Ayak tarafında olan ben senin insanlara yaptığın iyiliklerim der. Salih kul ve diğer suretler başucunda bulunup en nurani surete sahip olana peki sen kimsin diye sorarlar. O da ben peygamber ve ehl-i beytinin muhabbetiyim cevabı.
Bu hadiste de anlıyoruz ki yine berzah aleminde namazın bir tecessümü var. Orucun bir tecessümü var. Bir nur olarak tecessüm ediyorlar, cisimleşiyorlar. Bir nur olarak açığa çıkıyorlar. Haccımız, umremiz, orucumuz, zekatımız ve namazımız. En nuranisi ise peygamberimiz ve ehli beytinin velayeti ve muhabbetidir. Allah hepimize o muhabbet kadehinden kana kana içmeyi nasip eylesin.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Cebrail'e "Ey Cebrail, bana bir nasihatte bulun." buyurur. Hazreti Cebrail şöyle der: "Ey Muhammed, dilediğin gibi yaşa ama bil ki öleceksin. İstediğini sev fakat bil ki bir gün ayrılacaksın. İstediğini yap fakat bil ki onu aynen karşında bulacaksın."
Onu aynen karşında bulacaksın. Yani hadis-i şeriflerde dedim ya, ayet-i kerimeleri daha çok açıklıyor. Aynen karşında bulacaksın. Onun karşılığını bulacaksın ifadesi başka bir şeydir. Aynen karşında bulacaksın demek başka bir şeydir. Bütün bunlardan biz ısrarla anlamış oluyoruz ki amellerimizin ahirette ceset, cisim, şekil olarak bizzat kendileri karşımıza çıkacaklar. Ya bizi mutlu edecekler ya da bizi mutsuz edecekler. Sözünü ettiğimiz yerde ebediyet alemi olunca ya ebediyen mutlu olacağız ya ebediyen mutsuz olacağız. Bu zaviyeden bakacak olursak hayat nimeti bir nimettir değil mi? Önümüzdeki yaşayacağımız bir saat, önümüzdeki yaşayacağımız bir yıl, önümüzdeki yaşayacağımız 10 yıl bir veli nimettir. Ebedi hayatımızı eğer bugüne kadar hazırlayamadıysak, eğer bugünden sonra bunun telaşına düşmek suretiyle ebedi kurtuluşumuzu cezbedebiliriz inşallah.
Peygamber Efendimiz buyurdular ki, ben miraca götürüldüğüm zaman cennete girdiğimde gördüm ki büyük bir arsada melekler bina inşa etmekteler. Melekler bazen çalışıyor ve duvara tuğla koyuyorlar, bazen de çalışmayı terk ediyorlar. Onlara siz neden bazen çalışıyor bazen duruyorsunuz diye sordum. Melekler biz harç gelmeden çalışamayız derler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin harcınız nedir ve nereden gelir diye sorar. Onlar da harcımız ve malzememiz mümin kulun tesbihat-ı erba zikridir. Mümin kul bu zikri yaptığı sürece altın ve gümüşten malzemeler gelir ve biz inşaata devam ederiz. Kul bu zikri terk edince biz de malzemesiz kalır ve çalışmayı terk ederiz diye cevap verir.
Evet, amellerimizin ebedi alemde bizzat kendileri cisim olarak karşımıza çıkacak demiştik. Amellerimizden bir tanesi sadece zikirlerden bir zikir. Tesbihat-ı erbaa bilmeniz olabilir belki. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikri. Kul bu zikri yaptığı zaman ebedi alemde altın ve gümüşten inşaat malzemesi olarak vücut buluyor ve görevli melekeler o malzemeyle kişi için ev inşa ediyorlar. Saray mı dersiniz, köşk mü dersiniz, ev mi dersiniz, ne derseniz deyin. Yani bu dünyadaki amel ebedi alemde bizzat bir cisim olarak vücut buluyor. Az önce demiştik ya, ne cennet önceden yapılmış bir köşktür, iyileri götürüp orada ağırlayacaklar. Ne cehennem önceden yapılmış bir cezaevidir, suçluları götürüp oraya atacak değiller. Cenneti de biz kendimiz burada yapıyoruz, cehennemi de biz kendimiz burada yapıyoruz. Burada ne kadar iyi eve düşkün olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Rahatımıza ne kadar düşkün olduğumuzu biliyoruz. Nihayet hastalıklar cümlesinden söylediğimiz gibi ne kadar rahat evimiz olursa olsun 60-70 yıl yaşarız. Ne kadar sıkıntı veren bir ev olsa 60-70 yıl yaşarız. Ama bizim ebediyen bir eve ihtiyacımız var ki o ev ya ateştendir ya altından ve gümüştendir.
Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Her kim bir kere Subhanallah derse Allah ona ahirette bir ağaç diker. Yanında bulunan sahabeleri sevinerek öyleyse bizim çok ağacımız var ya Resulallah deyince Allah Resulü eğer o ağaçları yakmadıysanız vardır elbette buyurdular. Sahabeler onları nasıl yakarız diye sorunca Allah Resulü işlediğiniz günahlarla onları yakarsınız diye buyurdu.
Evet. Subhanallah bir zikirdir. Tek başına Subhanallah ahirette bir ağaç olarak tecessüm ediyor. Fakat peşinden gönderilen herhangi bir günahla da o ağaç yakılabiliyor. Yani ormanı da biz kendimiz burada dikiyoruz, bağı da biz burada kendimiz oluşturuyoruz veya oluşturduğumuz tekrar kendimiz ateş verip yakıyoruz. Yapan da biziz, yakan da biziz. Allah hepimize merhamet etsin. Allah hepimizi ebedi alemdeki istirahatgahını güzel tezyin etmeye bu dünyada muvaffak olanlardan eylesin. Allah hepimizi şeytanın şerrinden, vesvesesinden, nefsimizin hilelerinden muhafaza eylesin. Allah bizde bu kabiliyet eğer yoksa sevdiği kulları olan Peygamber Efendimiz, Enbiyaullah, Evliyaullah ve Peygamberimizin Ehli Beytinin yüzüsü hürmetine bize merhamet etsin. Amin.